podcast dinle.
İyi akşamlar diliyorum seyircilerimize. Herakleitos'tan bahsediyorduk. Tarihin mümtaz şahsiyetlerinden biridir Herakleitos. Söylemiştim, tekrarlamakta yarar var. İnsanın akıl varlığı olduğunun bilincinde bulunduğunu, biraz uzunca ve çetrefil bir cümle oldu. Çünkü konusu çetrefil zaten. İnsan sadece akıl varlığı değil, akıl varlığı olduğunun bilincini de taşıyor. Bilinç belli bir konuya odaklanmamız demektir. Bilgice belirli bir konuya odaklandığımızda bilgice onun bilincinde oluyoruz. Dış bilinç vardır. Dış olaylara odaklanma olayı vardır. Bir de öz bilinç vardır. Kendi içimdeki olaylara odaklanışım vardır. Bu akıl yoluyla olan bir iştir. Çünkü bilgi aklın ürünüdür. Akla dayanır.
Hocam peki sezgi akla dahil midir?
Kim?
Sezgi, sezmek.
Sezgi çok zor bir olaydır. Akılla çok önemli bir bağlantısı var. Ama tam olarak açıklayamıyoruz. Çünkü şurada bir çelişki var. Akıl varlığı olmayan hayvanlarda da sezgi söz konusudur. Orada tam bilmiyoruz. Çünkü hayvanla konuşma imkanımız yok. Büyük ihtimalle duygu bakımından hayvanda olay vuku bulmadan onu hissediyor olabilir. Hissi kabli vuku dediğimiz Türkçe'de hayvanlarda oluyor. Mesela köpekler deprem olacağını hissederler. Yani ben bunu yaşadım. Depremi haber vermiştir. Uzun uzadıya ulumaya başladı. Tabii yani benim yanımdaki köpek Halis, o sapık ufak tefek ıvır zıvır cinslerden değil, koskoca bir çoban köpeği ve ulumaya başladı. Bayram değil, seyran değil, bu köpek niye ulur durduk yerde? O zaman tabii düşünüyorsun, herhalde bir sarsıntı, bir şey var. Deprem gibi ve hemen arkasından felaket sarsılmaya başladık. O bir sezgi ama aklederek sezmiyor. Duygu olarak, tam olarak ayırt edemiyoruz. Akıl işi var mı, yok mu? Aklın da bunda payı olması lazım. Büyük mucitlerde o sezgi akla dayanıyor. Mesela ünlü işte Newton'un hemen yanına elmanın düşmesi ve buradan yer çekim yasasını düşünmesi olayı. Yahut Arkimedes'in işte suyun taşmasından hacmi bulması, keşfetmesi hadisesi. Ama sınırı çok keskin çizemiyoruz akılla. Çünkü akıl düşünmeye dayanır. Yahut da yanlış söyledim. Aklın ifadesi, aklın kendini ishar edişi düşünmeyle oluyor. Halbuki sezgide düşünme normal bir biçimde kendini göstermiyor. Ne demek olağan olarak düşünmenin kendini göstermesi? Daha sonra geleceğiz buna ama şu safhada kısaca belirteyim. Adım adım gidiştir düşünmede. Ani atılım olmaz. Gıdım gıdım yürüyorsun. Onun nasıl olduğunu dediğim gibi daha sonra özellikle Aristoteles'e geldiğimizde açıklamaya çalışacağım.
Sezgi ilhami bir şey o zaman.
Tabii. Sezgi, esin, Allah elçilerine gelen tebliğ, bunlar nasıl diyeyim size, özgüç olaylardır, otomatiktirler. Halbuki akıl benim isteğimle işleyen bir işleyiştir. Buna irade diyoruz. Yani aklı işletmem ve onun ortaya koyduğu sonuçları uygulamaya dökmek iradedir. Her istek irade değil. İstemek hayvanlarda da var. Ama bahusus akıl yoluyla yürüttüğüm istemeler irade çerçevesine girerler. Şimdi Herakleitos'a dönersek, Herakleitos 540'da milattan önce Batı Anadolu'da, Efes'te dünyaya gelmiş. Dediğim gibi kalburüstü düşünürlerden biridir. Bilgelikten felsefeye geçişin en önemli şahsiyetlerinden, köprü vazifesini gören, yani Herakleitos, Parmenides ve nihayet Sokrates üçlüsü bilgelikten felsefeye geçişin kahramanlarıdırlar. Herakleitos, Burak bize haritamızı bir gösterse, Efes'te dedik dünyaya geliyor bir Efes vatandaşı. Nerede Efes?
Aynen orada hocam, aşağıda.
Şurada değil mi?
Aşağıda.
Aynen öyle, burası. Tamam. Burada. Miletos'a yakın, belki 60-70 kilometre falan var arada. Bu saha, yani Anadolu'muz o tarihlerde Pers idaresinde. Dolayısıyla Efes de Perslerin elinde. Herakleitos asilzade, hem de bayağı kalburüstü bir asilzade. Soyunda krallar falan var. Ve milliyetçi. Çok aşikar bir milliyetçi. Pers idaresine son derece kinlenmiş. Efes'in bağımsızlığını talep eden, arzulayan bir kişi. Bayağı hareketli geçen bir ömrü var. Fakat o ömürle ilgili fazla bir bilgimiz yok. Demin dediğim gibi 400-540'da dünyaya geliyor. 480'de ölüyor. Ondan sonra çok derine işleyen bir düşünür. O kadar ki Eflatun ona derin suların dalgıcı der. İfadelerinden fazla bir şey çıkaramıyoruz. Çıkardıklarımız ise bizi olağanüstü yeniliklere götürüyor. Bunlardan biri dediğim gibi logos'tan bahsetmesidir. Ve logosu benim Türkçe'ye maneviyat diye çevirdiğim insanın akıl varlığı olduğunun bilincini taşıması. Son derece seçkinci bir adam. Böyle halk adamı falan değil. Müthiş seçkinci bir adam. Logos'a kulak verebilenler üstün insandırlar. Soy seçkincisi değil, birey seçkincisi. Aynen Eflatun'da da bunu bulacağız.
Yani manevi bir seçkinci.
Manevi bir seçkinci, evet. Yani insanların eşit olmadığı görüşünü alabildiğine savunan bir adam. Ve o üstün insanların tahakkümünü savunuyor. Onlar idare etmesi gerekir diyor.
Ya, politik anlamda bir tahakküm.
Politik anlamda. Şöyle diyor. Birincisi logos, çokluğun, çok çeşitliliğin bağlandığı biri temsil eder. Bunun benzerini Çin'de görmüştük. Tao'nun yin ve yang'ın üstünde olduğunu, yin ve Tao'nun parçalanmasıyla yin ve yang dediğimiz olayın ortaya çıktığı söylüyordu orada. Bunu geçtik, bunu gördük. Burada da çok benzer bir olay var. Tao'nun yerini tutan logos burada. Ama Tao'nun tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Halbuki burada bize logos çok açık seçik bir biçimde anlatılıyor. Bunu daha geçtiğimiz konuşmalarda söyledik, tebarüz ettirdik.
Hocam iyilik ve kötülük, bunun üstündeki kavramsa doğruluk.
Bu böyle dediğin gibi de Tao'nun akılla bağlantısını tam olarak bilmiyoruz.
Eyvallah.
Halbuki bu logos, akıl logosun içinde çok önemli bir yer tutmaktadır.
Anlamlarından birinin akıl olduğunu uzun uzadıya evet. Anlatmıştım.
Söz akıldı ve logos daha sonra Batı medeniyetlerini, bunun içinde İslam da var, derinden derine etkileyecektir. Nitekim dini metinlerde, işte şeyde, Tevrat'ta olsun, İncil'de olsun, Kur'an'da olsun, logos başı tutuyor. Önce logos vardı. Söz vardı, kelam vardı. Neden? Çünkü insanın yaşadığı dünya, ki buna biz alem diyoruz, anlamla doludur. Yani anlam varlığıdır. Akıl anlam çıkarıcı bir alettir. Anlamı söküp alıyor, çıkarıyor. Nereden? Karşısındaki varlıktan. Alıntı yapıyorum. Bana değil, logos'a kulak veriniz. Zira bilgelik bütün şeylerin alem şeyle doludur. Şeyleri anlamlandırmaya başladığım anda varlığa dönüşür. Varlıklaşır. Ne varsa şeydir. Şey varlığın kuvvesidir. şeyi logosumla değerlendiriyor, anlamlandırıyor ve varlığa dönüştürüyor. Benden kaynaklanıyor. İnsandan kaynaklanıyor. Akıl varlığı insandan, daha doğrusu maneviyat varlığı olan insandan kaynaklanıyor. Varlık. Şeyin varlıklaşması.
Ama bu tekil insan değil değil
tabii,
mi?
İnsanlıktan bahsediyoruz. İnsanlıktan bahsediyoruz.
Yani sofistlerin yaptığı gibi tekil bireye yönelme yok.
Bana değil, logosa kulak veriniz. Zira bilgelik bütün şeylerin bir olduğunu kabul etmek. Alıntı bitiyor. Çok çeşitliliklerin, değişmelerin, dönüşmelerin, oluşmalar ile bozulmaların sadece kol gezdiği izlenimini veren bir evrende bütün bunları düzenleyen, bunların türeyip de yine geri döndükleri o gizli kalmış kaynağı görmek Tanrı vergisi bir istidat olsa gerek. Alıntı, doğa saklamayı sever. Kapatır doğa. Kim bunu açacak? Akıl varlığı insan.
Mukaşefe dediğiniz geçen hafta.
Aynen o. Saklı duranı keşfetmekse herkese nasip değildir. Bu bağlamda Heraklitos sözlerini şöyle sürdürmüştür. Alıntı, saklı duran uyum görünenden daha kuvvetlidir. Onlar, yani gelişi güzel insanlar, ikili olanın logosta nasıl uyuştuğunu anlamazlar. Sav ile karşı savın logosta nasıl uyuştuğunu göremezler. Kimler? Gelişi güzel insanlar. Tersine dönmüş uyum, harmonya, yay ile lirayı andırır. Alıntıyı kapatıyoruz. Bir ve çok çatışması Heraklitos'tan çok önceleri de düşünen, gören insanın zihnini kurcalamıştır. Biz de bunu görmüştük zaten. Hint'te ve Çin'de bunu görmüştük. Tekrar oraya şey yapmaktadır. Bizi götürüyor. O yüzden oraları atlıyorum. Şimdi gerçeklik içinde yaşadığımız dünyadır. Bu dünyada çokluk vardır. Karışıklık vardır. Bu karışıklıklara aklını kullanmıyorsan mahkum olursun. Karışıklıkların içinde kaybolursun. Düzenleyen, başta söyledik ya logosun nereden geldiğini söylemiştik değil mi?
Evet hocam.
Düzenlenmişlik. Düzenlenmişlik dedi.
Legeinden geliyor.
Legeinden geliyor, fiilinden geliyor. Bu karışıklığa, kaosa, logosla müdahale ettiğinde kaostan kosmosu çıkarıyor. Bu kosmos dünyadaki kaosun içinde saklıdır. Hakikat, hakikat saklı duranı ortaya çıkarmak. Aletheia. Harikulade bir. Aletheia.
Bu az evvel okuduğunuz doğa saklanmayı sever şeyi de bu işte değil mi hocam?
Leseya saklı tutan örtü, peçe, bu a olumsuzluk ön takısı. Olumsuzluk gösteren bir sözden olumlu bir sonuç alıyorsun. Peçesizleştiriyorsun. Yorganı çekiyorsun. Hep ben bunu okurken çocukluğumda babam aklıma gelir. Sabahın köründe güneş henüz doğmak üzereyken Orta Anadolu'nun buz kesen kışında örtüyü çeker, kalk! Kötü bir kelime kullanırdı, bilmem ne gibi. Orada yatma derdi. Kalk. Gün doğdu mu sen de kalkacaksın. Ondan sonra istersen kalkma. Buz gibi o oda. İşte bu Aletheia bana hep bu çocukluk anımı aklıma getirdi. Zihnimde canlandırırdı. Saklı duran hakikati ortaya. Saklı olanlar gerçeklikte. Karışıklık ve çokluk. Onun altında yatan birlik, birlik. Bütünlük. Aşağı yukarı Aristoteles'e değin, Yunanca'da gerçeklik ile hakikat ayrımı pek yapılmaz. Her ikisine de aletheia kullanılıyor. Bu ayrımın yapılmasının gerekmediğini bize Parmenides söylüyor. İtalya'nın güneyinde bir yerlerde, şurada görüyorsunuz İtalya'nın bir çizmesinin bir topuğunu, öbür şu burnunun bu tarafta Elea diye bir yer var. Bir Yunan devletçiği, şehir devleti. Oralıdır Parmenides.
Buradan daha rahat görebiliriz.
Evet, daha rahat evet, evet, hocam. Evet, evet, evet, evet, evet. Şurada olması lazım. O da tuhaf bir şey, 540'ta doğmuş. Herakleitos gibi.
Çağdaşlar.
Çağdaşlar. Ve sonra Parmenides yaşlı bir kişiyken Atina'ya geliyor. Yanlış hatırlamıyorsam Zenon'la. Eflatun bize Parmenides söyleşisinde bundan bahseder. O kimden işitmiş? Sokrates'ten. Sokrates ben çok gençtim diyor. Takriben 18-19 yaşında filandı Sokrates. Şeyde çok yaşlı Parmenides. 70'ini filan aşmış olmalı. Hatta tasvir eder. Öyle yapılı, çok yakışıklı bir adam. Ak saçlı, ak sakallı bir kişi. Zenon'da 40'larında filan şeyse, talebesi. Ondan sonra Atina'da öğretisini şey yapar, yayar, tedris eder. Talebeler arasında Sokrates de vardır, Parmenides'in. Herakleitos'un gerçeklik ve hakikat ayrımını reddeder. Âlem bir varlık bütünüdür der. O var olanla dedikleriniz bir yanılsamadır. Göz kandırmacadır der. Biz bunun bir eşini çok sonra İbn Arabi'de bulacağız. Bir varlık bütünlüğünden bahsediyor.
Vahdeti vücut.
Vahdeti vücut. Bunun içine Tanrı girmiyor İbn Arabi'de. Parmenides'te açık değil. Yani çok böyle sallantılı olan konularda şeyden kaçınmak lazım, yargıdan. Bunu şunun için söylüyorum, Parmenides için bazıları tüm tanrıcı, panteist derler. Hayır kardeşim, bunu diyebilir miyiz, diyemez miyiz, açık değil bu. Tamam. Ondan sonra hele hele İbn Arabi katiyen değil. Yani onu kesin biliyoruz. Parmenides varlık bütünlüğünü önümüze sürerken dünyaya, yaşadığımız dünyaya bakmamızın gerekli olmadığını söylüyor. Lüzum yok buna diyor.
Neden böyle diyor?
Bu zaten bir yanılsamadır diyor. Yanılsamaların peşinden, illüzyonların peşinden koşmanın bir manası yok diyor. İddialarını Parmenides çok sağlam mantık gerekçeleriyle temellendiriyor. Buradan Parmenides'in aklın işleyişini görüyoruz. Yani mantığın uç verdiğini, filizlendiğini görüyoruz.
Aynı zamanda metafizik içinde söyleyebilir miyim?
Aynı zamanda Eflatun'da karşımıza çıkacak olağanüstü metafiziğin ipuçlarında bize veriyor.
Bu idealar aleminin mi?
İddia alemine veriyor, bizi yani götüren yolu açıyor Parmenides. Eflatun zaten iki cambaz arasında oynuyor. Herakleitos ile Parmenides arasında oynuyor. Bunlar yani bir bakıma bir namaz ama çok zarif bir binamaz. Şey yapmıyor, toslamıyor bir yere. Ondan sonra çok sağlam bir tutarlılığa bizi götürecek adam Aristoteles. O hakikat tarafındaki gerçeklik dokusunu tamamıyla reddedecek. Çünkü geldiğimizde göreceğiz, Eflatun'da aslında hakikat gerçeklik ayrımı yok. Hakikat dediğimiz tarafta gerçekliğin bir uzantısıdır. Yahut gerçeklik hakikatin bir uzantısıdır. Yani araya bir bölme, bir yarılma koymuyor. Öyle bir şey yok. Tam olarak ifade edersek, idea dedikleri gerçek şeyde, Eflatun'da.
Aynı zamanda hakikattir de.
Aynı zamanda hakikattir tabii.
Bir inşikak yok yani.
Hayır. Gerçeklikte olanlar bir dünyamızda o gerçekliğin, o öbür saklı duran gerçeklik diyelim, yansımasıdır. Başka bir şey değil. Yani şurada benim gölgem var. Bu gölge bana aittir. Bu gölgeye hakikat diyemezsin. Hakikat benim. Burada duruyorum. Bu da benim bu zemine düşen gölgemdir. Dünya böyledir işte. Böyle gölgeler de. O bakımdan gerçeklik, hakikat ayrımı fuzulidir. Nasıl biliyor musun? Her şey aletheyya. Bize letheyya gibi gözüküyor. Örtülmüş gibi, kapanmış gibi gözüküyor. Bize gözüken bu. O çok seçkin insanlar, onlar hakikati gören kişilerdir. Geçenlerde bir konuşmamda dedim ya Hazreti Ali'ye, Allah'a inanıyor musun? Hayır, neye inanacağım diyor. Biliyorum. İşte o seçkin insanlar hakikati bilen kişilerdir. Bu anlamda bir şeyi biliyorsan onun gerçekliğiyle el elesin demektir. Gerçekliğini tutmuşsun demektir. Bu bakımdan bir ayrım yapmanın alemi yok. O ayrımı bize yapacak kişi Aristoteles'tir. Oraya geleceğiz. Varlık itibarıyla bir hakikat yok Aristoteles'te. O hakikat düşüncededir. Gerçekliğin, gerçekliklerin, dünyanın bilgisini ben zihnimde yaratıyorum. Değil mi? Halbuki Eflatun'da ve ondan önce Parmenides'te düşüncemde değil, başlı başına bir dünyada var onlar.
Ben onları keşfediyorum.
Keşfediyorum, o kadar.
Keşfediyorum.
Evet.
Aklıma çok acayip bir soru geldi ama hocam, konuyla belki birazcık uzak bir ilişki. Görelilik dediğimiz kavram, yani Albert Einstein tarafından daha sonra ortaya atılan bir kavram malum haliniz. Bu görelilik, bu değişkenliği oluşturan yapıyı nasıl algılamamızı sağlıyor hocam?
Görelilik Eflatun'da ve Parmenides'te tabii görme bozukluğundan ortaya çıkar. Seçikçe göremeyen insanlar göreliliğe mahkum olurlar.
Aslında görelilik yoktur, yok demek bu.
Yok. Var olan sadece zorunluluk. Bunu daha sonra Aristoteles de üstlenecektir. Ve bütün orta çağ, gerek İslam gerekse Hristiyan, Aristoteles'ten gelen bu zorunluluğu üstlenecektir. İslam'da, İslam medeniyetinde bazı zıpçıklılar var. Zorunluluğu kere içine alanlar, onlar da Gazali'den ağızların payını alacaklardır. Geleceğiz ona daha. Ama heyet-i mecmuyla, öyle diyelim, zorunlukçu.
Hocam peki bu Herakleitos'ta en azından hani görünür itibariyle ilk bakışta bir ağır bir göreliliğe maruz kalmıyor muyuz?
Herakleitos'ta tabii gerçeklik dünyası göreli. Onu söylüyor ya zaten. Kitle göreliliğe mahkumdur diyor.
Kitle ben oluyorum burada. Şu an biz. biz oluyoruz burada.
O ayrıcalıklı manevi donanımı güçlü olan insanlar hakikatin zorunluluğunu idrak ediyorlar.
Aslında Herakleitos da o hakikatin zorunluluğuna davet
ediyor. Hiç şüphen
ediyor
olması gayet tabii. Gayet tabii.
Hocam çünkü şöyle anlatılıyor da şu yüzden soruyorum. Genel o felsefe tarihi kitaplarında işte Herakleitos varlığı reddetmiştir. Varlığın yerine oluşu koymuştur. Parmenides varlığı koymuştur. Hayır. Böyle anlatılıyor. Bu yüzden hocam ısrarla soruyorum.
Hayır. Şimdi Herakleitos ve onun çizgisinde devam eden insanlar biraz önce dediğim gibi çok seçkincidir. Her önüne gelen felsefeye burnunu sokmasın. Bu ta Nietzsche'ye kadar gelecek bir çizgidir. Yani ne diyeyim size? Halkçı demokrat değil bu adamlar. Bunların cümlesi de o çizgi istibdatçıdır. Bu son derece girift, zorlu meseleyi, sorunu idrak eden insanlar ancak bunun bu yoldan yürümelidir diyor. Daha sonra Eflatun kuracağı okulda o şekilde talebe alıyor. Her selamünaleyküm diyen adam hop içeri giremiyor. Kapısına yazmış koskoca. Geometri bilmeyen buradan içeri adımını atmasın. O geometriden kasıt nedir?
Akıl.
Akıldır.
Aklın zirvesidir belki.
Zirvesidir yani. Tabii. Ben de o geleneğe yaslanarak çok yani yaygın felsefe öğreniminin falan verilmesinden taraf değilim. Neyse şimdi bunlar çok siyasete girecek şeyler. Dönelim biz tekrar şeyimize.
Satımıza.
Herakleitos'umuza. akla dayanarak çizdiğin yol, akla dayanarak varlığı keşfetmek üzere çizdiğin yol yöntemdir, metottur. Bu yöntem iddianın yoklanmasına, denetlenmesine dayanır. İddianın, ortaya koyduğun iddianın denetlenmesi ihtiyacı, yoklanması ihtiyacı eleştiriyi getirmektedir. Kritike. Kritik, eleştiri kritikenin tam karşılığı değildir. Kritike yargıdır. Yani yargı mantığından bahsediyor bize. Bir iddia var. Bu iddia bir kere sorgulanmaya, denetlenmeye yatkın olması lazım. Tamam mı? Denetlenmeye, yargılanmaya yatkın olmayan iddia eleştiri çerçevesine girmez. Rüya gördüm. Rüyamda birini öldürüyorum. Bunu gelip anlatıyorum. Sen de diyelim hakimsin. Beni rüyamda gördüğümle mahkum ediyorsun. Hukukta neye ihtiyaç vardır?
Delile.
Delile ve kanıtlamaya ihtiyaç vardır. Rüyada görülenin kanıt olur mu? Şimdi ona da daha sonra geleceğiz. Hangi olaylardan hareketle denetlenebilir, sınanabilir iddialar belirlenir? Denetlenebilir, kanıtlanabilir, sınanabilir iddialar savdırlar, tezdirler. Her iddia sav değildir. Bu iddianın sav haline gelmesi için, tekrarlıyorum, sınanabilir cinsten olması lazım. Yani bu iddiayı sorgulamam lazım. Sorgulamam lazım. Sorgulanabilen iddia savdır. Bu savı sorgulamaya devam ediyor. Ona bir karşı sav çıkarıyorum. Antites. Bu ikisinin ölçüşmesinden amiyane deyimle söylersek güneşine elense çekmesine birbirine diyalektik denilmektedir. Sadece bunların ölçüşmekle kalmıyor. Buradan bir sonuç çıkacak. Bir birleştirim, sentez ortaya çıkacak. Diyalektik, hattı zatında diyalogosun sıfatıdır.
Aklın ikileşmesi hali değil mi hocam?
Karşılıklı söz etme, tartışma. Ne üzerine? Felsefi bir sorun üzerine. Tartışma. Türkçe'de ben buna söyleşme diyorum. Çünkü bu dil ön ekinin Türkçe karşılığı ortacıdır. Söyleme söyleşme, sevme sevişme, koşma koşuşma, dövme dövüşme. Tamam mı? Karşılıklılık veriyor. Aslında tam oturacak bir söz var diyalektiğe, o da savaşma olmalı. Karşılıklı sav. Ama bu harp etme anlamına geldiğinden onu kullanamıyoruz. O yüzden söyleşme çok cuk oturan bir şey.
Efendim. Böyle ayırınca, sav, aşma şeklinde ayırınca aslında cuk oturuyor hakikaten. Yani o harp etme anlamından direkt çıkıyor hocam.
Evet. Şimdi zamanla bu sıfat dedik ya, bunun sıfatıdır dedik. Bu isim haline gelmiştir. Söyleşmenin nasıl yürütüleceği, nasıl yol alacağının kurallarını bize bildiriyor diyalektik. Ve bir isim haline gelecek. Bu isim, yani diyalektik, felsefe bilimin ana yoludur. Bugün çok eblehçe bir şey, gene bizim bize çok uygun düşen bir eblehlik var. Otoban diyorlar. İğrenç bir şey. İğrenç bir otoban. Otosunu Fransızcadan almışlar, bağını Almanca'dan almışlar. Tam bir
garabet.
Nesebi belirsiz çocuk olarak çıkmış ortaya.
Hibrit bir şey olmuş hocam.
Yani bak, ana yoldur bu ya. Yahut da arama yolu de. Yani Kaan'ın arabası kalmadığına göre artık herhalde araba dediğimiz işte taşıtlar, kamyondu, otobüstü, binek arabaydı vesaire. Neyse, bu felsefe bilimin kaçınılmaz ana yolu. Nasıl bir ana yol? Nasıl bir araba yolu? Ortasında engel olan dev yollar var. İstanbul'dan Edirne'ye gidiyorsun. Neydi? Tem yolu. Ha. Tem. Ortası böyle ayrılmıştır, değil mi? İki taraf. Bu geliş ve gidiş. Geliş ve gidiş. Yolları da çizgiyle ayrılıyor. Değil mi? Yani görüyoruz Tem yolunda. Hatta İkiye değil, üçe mi, dörde mi ne bölünüyor bunlar? Biz ikiye bölelim. Burası da orta engel. Refüjün Türkçesi. Tamam. Bu hatlardan biri çözümleme. Yani analiz. Öbürü şu. Şu hat tümden geniş. Dedüksiyon. Oldu mu? Bu böyle gidiyoruz. Bir leş prim sentez burası da tüme varış. Gene saçma sapan bir şey. Tüme varım, tümden gelim diyorlar. Türkçe'de gelim diye, varım diye bir söz yok. Varmak fiilinin ismi varıştır. Gelmek fiilinin de ismi, isim hali geliştir. Nereden gelim oluyor? Gelini biliyoruz da gelimi hiç işitmedik. Tüme varış. Induksiyon. Frenkçesiyle. Tamamı ne dedik? Diyalektik. Sokrates ile Eflatun yöntemi Herakleitos ile safsatacılardan, sofistlerden almışlar. Ve bunu şu şemayı çıkaracağımız biçimde tasarlamışlardır. Buraya bu dev araba yoluna bir yan yol daha eklenir. Kim ekler? Aristoteles. O da kıyastır. Analogya.
Yine Logos'taki o logo görüyorum hocam orada. Analogya'da.
Benzerlik.
Değil mi?
Benzerliklerin karşılaştırılması manasına geliyor. Tabii hepsinde Logos var zaten. Tamamıyla bu Logos'un çerçevesindedir. Daha da özgül bir deyim kullanırsak nous, yani akıl. Çünkü Logos daha geniş bir şeye çıkıyor. Sahayı temsil ediyor. Bu yöntem çerçevesinde felsefe bilim yapılmıştır ve yapılmaya devam ediyor.
Hala.
Aynen değil. Çünkü bugünümüzden bahsedersek günümüzde felsefe ile bilim yok artık. Sadece teknoloji var, fen var.
Felsefe yerine de ideoloji var diyebilir miyim?
İdeoloji, evet. Kötürümleştirilmiş, sakatlanmış felsefe sistemi olarak ideoloji var. Şimdi
hocam bu ideoloji ve şey kavramına girmemiz gerekecek ama
burada girmeyeceğiz. Burada girmeyelim. Zamanımızı doldurduk. Bunu bundan sonra işlerimiz çok çatal. Biraz seyircilerimiz sıkılacaklar bu saatte bundan sonra. Çünkü dediğim gibi konunun teknik ayrıntılarına tabii hiçbir zaman girmeyeceğim. Sadece ana hatları belirtmeye çalışacağım. Çünkü genelde karıştırılan ve sorun yaratan bu ana hatlardır. İşte felsefe nedir? Metafizik nedir? Bilimle felsefenin şeysi nedir? Münasebeti nedir? Vesaire. Bunları açıklık kazandıralım. Sanıyorum bu bize yetecektir. Ayrıntısı felsefe dersin konusu olur o. Efendim bu vesileyle tekrar iyi akşamlar, iyi geceler dileyip huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Podcast dinle.